Yuhanna kitabından bir hikaye hakkında konuşmak istiyorum. Çok bilinen ama güzel bir hikaye. 17 ayet bakacağız. İsa ile Nikodim. Hikaye bilen var mı? Kim bunu biliyor? Nikodim ve İsa. Tamam. Okuyacağım. Ondan sonra parça parça ayetlere bakacağız. Yahudilerin Nikodim adlı bir öncü vardı. Ferisilerden olan bu adam bir gece İsa'ya gelerek Rabbi öğretmen demek. Senin Tanrı'dan gelmiş bir öğretmen olduğunu biliyoruz. Çünkü Tanrı kendisiyle olmadıkça kimse senin yaptığın bu mucizeleri yapamaz dedi. İsa ona şu karşılığı verdi. Sana doğrusunu söyleyeyim. Bir kimse yeniden doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğini göremez. Nikodim, yaşlanmış bir adam nasıl doğabilir? Yaşlı galiba, bilmiyorum. Annesinin rahmine ikinci kez girip doğabilir mi? Ya nasıl olur bu iş? Diye sordu. İsa şöyle yanıt verdi. Sana doğrusunu söyleyeyim. Bir kimse sudan ve ruhtan doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğine giremez. Bedenden doğan bedendir, ruhtan doğan ruhtur. Sana yeniden doğmalısınız dediğime şaşma. El dilediği yerde eser. Sesini işitirsin ama nereden gelip nereye gittiğini bilemezsin. Ruhtan doğan herkes böyledir. Nikodim ise tekrar soruyor, bir soru soruyor. Bunlar nasıl olur diye sordu. İsa ona şöyle yanıt verdi. Sen İsrail'in öğretmeni olduğun halde bunları anlamıyormusun? Sana doğrusunu söyleyeyim. Biz bildiğimizi söylüyoruz. Gördüğümüze tanıklık ediyoruz. Sizler ise bizim tanıklığımızı kabul etmiyorsunuz. Sizlere yeryüzüyle ilgili şeyleri söylediğim zaman inanmazsanız, gökle ilgili şeyleri söylediğimde nasıl inanacaksınız? Gökten inmiş olan insan oğlunundan başka hiç kimse göğe çıkmamıştır. Musa çölde yılanı nasıl yukarı kaldırdıysa, insan oğlunun da öylece yukarı kaldırılması gerekiyor. Öyle ki ona iman eden herkes sonsuz yaşama kavuşsun. Ondan sonra çok bilinen, meşhur bir ayet. Hep bilen kişi bunu okusun benimle birlikte. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın. Hepsi sonsuz yaşam kavuşsun. Çok güzel bir ayet değil mi? Amin. Ondan sonra devam ediyor. Bir şey daha var. Tanrı oğlunu dünyaya yargılamak için göndermedi. Dünya onun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi. Amin. Birkaç kişi dualardayken yeniden doğuştan bahsetti değil mi? Ve bunun hakkında konuşmak istiyorum. Bugün. İlk üç ayeti bakalım. Diyor, Yahudilerin Nikodim adlı bir önderi vardı. Ferisilerden olan bu adam bir gece İsa'ya geldi, diyor. Bu adam kim? Önder ve Ferisi. Saygın bir adam, önder olduğu için, aynı zamanda dindar bir adam, Ferisi olduğu için. Ne zaman ve nasıl İsa'ya geliyor? Ne zaman geliyor? Gece ve gizlice. Neden acaba? Sizce? Kimse onu görmesin. Türkiye'de onun gibi çok insanlar var. Merak ediyorlar, öğrenmek istiyorlar ama gizlice geliyorlar. Kiliseye geliyorlar ve ondan hiç kimse beni görmesin. Değil mi? Oluyor değil mi? Öyle bir adamdı. Ondan sonra İsa geliyor ve ona bir şey soruyor. Rabbi şey demek, öğretmen. Senin Tanrı'dan gelmiş bir öğretmen olduğunu biliyoruz. Çünkü Tanrı kendisiyle olmadıkça kimse senin yaptığın bu mucizeleri yapamaz. Diyor ki, tam olarak senin kim olduğunu bilmiyorum. Ve aynı zamanda senin bazı sözlerin tuhaf oluyor. Ama sen de bir şey görüyorsun. Tanrı kesinlikle seninle birlikte çalışıyor. Kesin. Onu övüyor, bu şekilde övüyor. Yine Türkiye'de aynı şekilde buna benzeyen kişiler var. Mesela ben bir kişiye, mesela İsa'yı çok seviyorum dediğim zaman ne diyor çoğunlukla? Ben de seviyorum. Çünkü o mucize yapan bir peygamber. Onu övüyor uzaktan. Tabii ki Tanrı onunla birlikte çalışıyor. Çalıştı diyor. Öyle bir adam Nikodim. O anda İsa isteseydi, teşekkür ederim, çok iyi sözler, evet ben de farkındayım, tabii ki Tanrı benimle çalışıyor diyebilirdi, değil mi? Ama bunu söylemiyor. Konuyu tamamen değiştiriyor ve Nikodim'e bakarak bunu söylüyor. Sana doğrusunu söyleyeyim. Bir kimse yeniden doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğini göremez. Şey, sanki bunu, böyle bir şey söylemek istiyor ona. Ben biliyorum ki sen Tanrı'nın egemenliğine girmek isteyen bir kişisin. Ama bunu nasıl yapıyorsun? Çalışarak. Ama bunu söylemek istiyorum. Samimiyle bunu söylemek istiyorum. Bunu yapmak istersen eğer, dindar olmak ya da beni Tanrı'dan gelen bir kişi olarak kabul etmek yetmiyor. İsa burada şey diyor, onun egemenliğine girmek istersen de dindar olmak, yani din aracılığıyla ve İsa'ya Tanrı'dan gelen bir kişi olarak kabul etmek yetmiyor. Aslında girmek istersen, sen diyorsun ki Tanrı benimle çalışıyor. Aslında sen girmek istersen, bunu görmek istersen, Tanrı sen de bir şey yapmalı. Senin hayatında, senin kalbinde çalışmalı. Yeniden doğmalısın. Yani çünkü şey diyor, Tanrı kendisi de olmadıkça, pardon, yanlış şey, bir kimse yeniden doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğini göremez diyor. Tanrı'nın çalışması gerekiyor. Dördüncü ayete bakalım. Tabii ki Nikodim biraz şaşırıyor ve çok doğal bir, ilk defa bu sözleri duyuyor değil mi? Yeniden doğuş. Ve biraz şaşırıyor, şaşkın olarak iki tane soru soruyor. Acaba yaşlanmış bir adam nasıl doğabilir? Ben yaşlıyım, büyüğüm. Annesinin rahmine ikinci kez girip doğabilir mi? Böyle bir şey olur mu? Düşünün. Olmaz. Böyle düşünüyor gerçekten. Biraz ayıp ama gerçekten böyle düşünüyor. Ondan sonra İsa cevap veriyor ama çok mecazi bir cevap veriyor. Şöyle diyor, İsa şöyle yanıt verdi. Sana doğrusunu söyleyeyim. Bir kimse sudan ve ruhtan doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğine giremez. Önceden göremez dedi, şimdi giremez diyor. Bedenden doğan bedendir. Ruhtan doğan ruhtur. Sana yeniden doğmalısınız dediğime şaşma. Yel dilediği yerde eser, sesini işitirsin ama nereden gelip nereye gittiğini bilemezsin. Ruhtan doğan herkes böyledir. Çok yardımcı sözler. Çok net değil mi? Aslında çok mecazi. Anlamları nedir? Mesela şey diyor, bir kimse sudan ve ruhtan doğmadıkça diyor. Bu ne demek? Ruhtan, sudan doğmak ne demek? Aslında şey, bu sözler eski, yani bilen kişiler için ve mutlak Nikodim bunları biliyordu. Hezekiel kitabından bazı ayetleri bizi hatırlatıyor. Hezekiel peygamber Babil'de kalan edilmiş İsrail halkına bu sözleri söylüyor. Onları teşvik etmek için. Böyle söyledi. Tanrı, sizi uluslar arasından alacak, bütün ülkelerden toplayıp ülkenize geri getireceğim. Onlar Babil'de kalıyor ve diyor ki, tekrar sizi İsrail'e getireceğim. Üzerimize temiz su dökeceğim. Arınacaksınız. Sizi bütün kirliliklerinizden ve putlarınızdan arındıracağım. Su işte. Suden bahsediyor. Su ile bir şey yapacak. Onları temiz, normalde su ile ne yapıyoruz? Yıkıyoruz şeyleri değil mi? Ve bugün su olacak. Vaftiz şeyinde su olacak. Umarım temiz su olacak. Bilmiyorum. Temiz mi? Şöyle böyle. Tamam. Ondan sonra devam ediyor. Şey diyor. Size yeni bir yürek verecek. İçinize yeni bir ruh koyacağım. İçinizdeki taştan yüreği çıkaracak. Size etten bir yürek vereceğim. Ruh. Sudan bahsetti. Şimdi ruhtan bahsetti. Ruhumu içinize koyacağım. Kutsal ruh. Kurallarımı izlemenizi, buyruklarıma uyup onlara uygulamanızı sağlayacağım. Atalarınızı verdiğim ülkede yaşayacak, benim halkım olacaksınız. Ben de sizin Tanrınız olacağım. Aslında şey, aslında yani bizim bahsettiğimiz şeyden bahsediyor değil mi? Su, ruh, yeniden doğuş. Neden? Ve burada şey, gelecekte onlar da ne yapmak istediğini anlatıyor değil mi? Gelecekte bunu yapacağım sizin hayatınızda. Neden bunu yapmalı? Neden bunu yapmalı? Çünkü İsa olmadan, kurtuluş olmadan insanlar zaten Tanrı'nın egemenliğine giremez. Zaten giremez. Kutsal kitapta insanları, insanların doğal halini anlatmak için üç tane sıfat kullanılıyor. Ölü, bencil, kaybolmuş. Kutsal kitaba göre İsa olmadan, kurtuluş olmadan biz neyiz? Ölüyüz, ruhsal olarak, benciliz ve kaybolmuşuz. Ruhsal olarak ölü bir insan, yani Tanrı'dan kopuk, onun vermek istediği sonsuz yaşamdan kopuk olan, yaşayan bir kişi, yani kendini kurtarmak için hiçbir şey yapmaz. Mesela burada ölü bir insan olsaydı, bunu yap, şunu yap dediğim zaman ne olacak? Hiçbir şey, ölü işte. Ama ruhsal olarak ölüyüz. O zaman kendimizi kurtarmak için hiçbir şey yapamıyoruz. Benciliz. Öz yapımız, kutsal kitaba göre, iyi değil. Yapımız nedir? Nasıl? Bencil. Tanrı, bu taraftan git dediği zaman, ne diyoruz ona? Hayır, ben bu tarafta gitmek istiyorum. Bencilik işte. Kaybolmuşuz. Bir yerde şey diyor, biz karanlıkta kaybolmuşuz. Yani bizim yani gerçek halimiz bu. İsa olmadan, kurtuluş olmadan. Bu şekilde zaten Tanrı, yani Tanrı'na gelmeden giremeyiz değil mi? Olmaz. O zaman yani girmek istersek bizde bir değişim olması gerekiyor. Ama kutsak, bu okuduğumuz ayetlere göre bu değişimi biz kendimizi yapamayız. Çünkü şöyle diyor, bedenden doğan bedendir. Yani bedensel doğal gücümüzle hiçbir şey, kendimizi kurtarmak için, kendimizi değiştirmek için hiçbir şey yapamayız. Çünkü bedenden doğan bedendir. Bedensel gücümüzle tek bir şey yapabiliriz de bedensel bir şey. O zaman dışarıdan bir etki gelmesi gerekiyor. İşte kutsal ruhun çalışması. Bedenden doğan bedendir, ruhtan doğan. Bu, o zaman biz bunu yapamıyoruz. Tanrı ancak bunu yapabilir. Bu ne zaman ve nerede oluyor? 8. ayete göre bu bizim elimizde olan bir şey değil. Şey diyor, yel, hani bu kutsal ruhun çalışması için bir simge, yel dilediği yerde eser. Ben mesela dışarı girip bugün bu tarafı essin diyemem değil mi? Çünkü kendine göre yapıyor. Aynı şekilde Tanrı özgürdür. Onu kontrol edemeyiz. Tanrı istediği yerde, istediği zaman bunu yapıyor. Bizim elimizde olan bir şey değil. Ben mesela ne zaman yeniden doğdum? Nerede? Bir pazar akşamı, bir barda, pub'da. Yani şey, orada içki oluyor falan. Orada yeniden doğdum. Babam nerede yeniden doğdu? Yani bir akşam bir toplantıya gitti arkadaşlarıyla, ondan sonra eve döndükten sonra yattı, gece arasında uyandı, iman etti. Oradayken, yataktayken, benim kız kardeşim, ben Londra'dayken, benimle tartıştıktan sonra, büyük bir tartışma oldu, ondan sonra otobüsle eve dönerken, camdan baktığı zaman, kilisenin önünde bir levha gördü ve üstüne bir yazı vardı. İsa şöyle diyordu, bana gelin size rahat veririm. O anda yeniden doğdu, iman etti. O zaman kim bunu yapıyor? Tanrı. Nerede ve ne zaman? İstediği zaman ve yerde. Tabii ki bu şekilde anlatırken şey, Nikodemus için zor oluyor. Anlamaya çalışıyor ve ondan sonra tekrar yani soru soruyor ve 9. ayet şöyle diyor. O zaman bunlar nasıl olabilir? Anlat bana. Ve İsa şöyle yanıt verdi diyor. Sen İsrail'in öğretmeni olduğunu hali bunlara anlamıyor musun? Bak, sen İsrail'de öğretmenlik yapıyorsun, yol göstermeye çalışıyorsun ama bunları anlamıyorsun. Nasıl bir öğretmen? Onu azalıyor. Ve ondan sonra kendisinden bahsetmeye başlıyor. O zaman nasıl olabilir şeyler? Yani kendisini bahsetmeye başlıyor. 13. ayet şöyle diyor. Gökten inmiş olan insanoğlunu başka hiç kimse göğe çıkmamıştı. Sen dünyadansın. O zaman yani anlayamazsın ama ben cennetten geldim. Ben anlıyorum ve sizi açıklamak için geldim zaten. Ondan sonra neden dünyaya geldiğini açıklıyor. Daha önce okuduğumuz ayetlerde olduğu gibi 16. ve 17. ayet. Neden dünya geldi? Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Onun babası onu gönderdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbir mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Tanrı oğlunu İsa dünyaya yargılamak için göndermedi. Dünya onun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi. O zaman neden gönderdi? Dünya onun aracıyla kurtulsun diye. Güzel. Amin. Henüz bitmedi. Maz kaldı. O zaman Tanrı neden İsa'ya, neden oğlunu dünyaya dek geldi? Dünya onun aracıyla kurtulsun diye gönderdi. Bu nasıl olacak? Önceki ayetlere bakalım. 14. ayet şöyle diyor. Musa çölde yılanı nasıl yukarı kaldırdıysa, insanoğlunun da böylece yukarı kaldırması gerekiyor. Gerekiyor diyor. Yani Musa zamanında İsrail halkı çöldeyken, yani bütün İsrail halkı Musa'ya isyan etti. Onun önderliğine karşı çıktığı zaman Tanrı onları terbiye etmek için, onları cezalandırmak için yani ölümcül bir hastalık gönderdi onların arasında ve insanlar ölmeye başladı. Ondan sonra Musa Rab'be yalvardı. Bundan bizi kurtar dedi. O zaman Tanrı ona seslendi ve dedi ki tunçtan bir yılan yap ve bunu as. Buna bakan herkes iyileşecek. Ve böyle tunçtan böyle bir şey yaptı ve ona bakan herkes iyileşti. Tanrı sözü. Bu aslında bu yani asılmış yılan aslında çarmıhtaki İsa için bir simge oluyor. Zaten bundan bahsediyor İsa burada. Başka bir yerde Yuhanna kitabında şöyle diyor. Ben yerden yukarı kaldırıldığım zaman bütün insanları kendime çekeceğim. Yani aynı şekilde dünyada ölümcül bir hastalık var. Günah. Rabbin sözü şöyle diyor. Günahın bedeli ölümdür. Bir hastalık var. Bizi kurtarmak için Tanrı aynı şey yaptı. Yani gönderdi oğlunu ve şey diyor, herkes onu yani çarmıhta bakarken, baktığı zaman iyileşecek. Ona bakan herkes iyileşecek diyor. İnsanoğlunun yukarı kaldırılması gerekir. Öyle ki, 15. ayet, ona iman eden herkes sonsuz yaşama kavuşsun. Çarmıhtaki İsa'ya bakıp ona iman ettiğimiz anda Tanrı içimizde bu yeniden doğuş mücizesini yapar. Bu nasıl oluyor? Bir kişi nasıl kurtuluyor? Nasıl iyileşiyor? Yani İsa'ya bakıyor. Kutsal Ruh onun hayatında çalışmaya başlıyor. İman geliyor ve iman ettiğin anda Tanrı bu mücize yapıyor. Yeniden doğuş. İyileşiyor. Amin. Hamdolsun. Bugün Tanrı bu şekilde bu üç kişinin hayatlarında çalıştığı için, bu şekilde çalıştığı için onlara vaft diyoruz. Tanrı onlara sülal yıkıp eski yüreklerini çıkarıp içine yeni bir yürek koymak istiyor. Ve koydu zaten. Ve bununla birlikte ruhunu vermek istiyor onlara. Ve zaten vaftizmin üstüne geliyor. Önceden kutsal kitap doğal halimiz için üç tane sıfat kullanıyor değil mi? Ölü, bencil, kaybolmuş. Artık onlar ölü, bencil kaybolmuş değiller. Onlar canlı, istekli ve bulunmuş oldular. Tanrı'ya karşı canlı, artık Tanrı'yı tanıyorlar. İstekli çünkü Tanrı onların içine yeni bir yürek koymuş. Artık Tanrı'nın isteğini yapmak için bir istek var. Yapmak istiyorlar. Aynı zamanda bulunmuş insanlar olarak yaşıyorlar. Kaybolmuş değiller. Amin.